Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Bugünkü dersimizde 25. lema Hastalar Risalesi 17. devayı okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifadeye medar eylesin. 17. devada Bediüzzaman Hazretleri'nin hastalıkla dua arasında kurduğu ilişki anlatılıyor. Ama enteresan tespitler var. Çok güzel, harika tespitler var. Özellikle dua ile alakalı bilmediğimiz, doğrusu bizim Risale-i Nur tanımadan önce bilmediğimiz mühim şeyler var bu okuyacağım bölümde. Cenab-ı Hak külli manada istifadeyi hepimize nasip etsin. 17. deva. Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Yani hastalık sana engel oluyor. Hayır, salih amel işleyemiyorsun. Bundan dolayı da rahatsızsın. Şekvada, şikayette bulunuyorsun. İlk bakışta evet adam haklı diyoruz. Sağlıklı olsaydı hayır, hasenat, hayrat yapabilirdi. Yapamadığı için de muzdarip. Ama Bediüzzaman Hazretleri bambaşka bir açı koyuyor önüne. Diyor ki şükret. Hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Sen sağlığında hayır hasenat yaparsın ama hastalık sana hayır hasenatın, hayratın kapısını açıyor. Hem de en halisinin kapısını açıyor. Halis, ihlaslı olan demek. İçine riya girmeyen, içine menfaat girmeyen, Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhalif ne varsa içine girmeyen demek halis. Yani nefis ve şeytan zırnık tabiri caizse koklayamıyorlar. O manada halis bir hayratın kapısını açıyor. Öyle ya, adam hasta olduğu zaman dua edecek, duayı nazara verecek burada. Hasta olduğu zaman dua ederken hücreleriyle, zerreleriyle, tam bir ihlas haliyle dua eder. Cenab-ı Hakk'a aczini fakrını ilan eder. Ama sağlığında dua ederken belki insanların nazarı dikkatini celbetmek arzu edebilir. Belki adam sabahlara kadar dua ediyor diye bir iltifat kapı vermek nefsinin hoşuna gidebilir. Yani tabi bu gibi şeyler hoş şeyler değil, güzel şeyler değil. Ameli yakan, yani kısmen derecesine göre zayi eden zararlı şeyler. Ama hastalıkta bu handikap, bu sıkıntı yok. Hasta olunca elhamdülillah insan hiç kimseye bir şey göstermek, hiç kimseden bir beklenti içine girmek durumunda değil. Çünkü her tarafı eleman, eleman diyor. Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor, imdat ediyor. Sadece yardım ondan istenir. Sadece yardım ondan beklenir. Haletiyle, fiilen de bunu yaşayarak dua ediyor. Kimsenin de dikkatini çekme durumunda değil. Zaten böyle yalvarırken, Allah derken en içten bir şekilde yalvarıyor. Öyleyse şükret, şükret ki Allah sana bu hastalık vasıtasıyla öyle bir hayır hasenat, öyle bir hayrat kapısı açmış ki en ihlaslısından. Hastalık mütemadiyen hastaya, burada bu girişten sonra bize bazı özel nasihatler de bulunacak Hazreti Üstadımız. Diyor ki mütemadiyen hastaya, hastalık bir kere mütemadiyen sürekli hastaya sevap kazandırır. Günahı varsa günahını döker. Sevap kazandırır. Günahı yoksa makamlarda, mertebelerde, manevi rütbelerde terakki ettirir. Yani bir adeta bir manevi hazine veya bir işte sevap çeşmesi gibi bir şey. Hasta oldun mu o çeşme açılıyor, sevap akıyor. Hasta olduğu nispetle mütemadiyen hasta sevap kazanıyor. Lillah için hastaya bakıcılara da sevap kazandırmakla beraber. O hasta olan kişiye bakan kişi lillah için, Allah için bakarsa, Allah rızasına maksat gaye edinirse zaten parantez içinde lillah için yapılan şey ibadettir. Efendim bakkaldan ekmek mi alıyorsun? Lillah için, Allah için alıyorsan ibadettir. Minibüste, serviste minibüs kullanıyorsun. İşte öğrencileri götürüyorsun. Lillah için yaparsan ibadettir. O zaman dolayısıyla bu sadece hastalara bakmak değil. Her şey, lillah için olan her şey sana sevap kazandırır. Bunu bir Bediüzzaman Hazretleri dördüncü sözde güzel bir niyet diye bir tabiri var. Dolayısıyla Allah'ın razı olacağı manada gündelik işlerimizi yaparsak, Allah'ın rızasını tahsil edecek manada yaparsak, işte harama girmeden, gayrimeşru dairelere sapmadan, işte Cenab-ı Hakk'ın dinine, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket edecek şekilde. Mesela öğrencileri bir yerden bir yere servisle götürmek. Ya bu ama nasıl ibadet olur? Bu öğrencilere işte dua ederseniz, bunlar istikbalde Allah dinine hizmet edecekler. Bunlar işte hayırlı evlat olacaklar. Ben de bunların hayırlı evlat olmalarına, Allah dinine hizmet etmelerine bir kenarından yardım ediyorum. Onların işte faziletli insanlar olmaları noktasında onları okula götürüp getiriyorum. Düşüncesiyle yaparsanız, onlara hayır dualarda bulunursanız, onları kırmayıp incitmeyip bir de elinizden geliyorsa nasihat ederseniz, Allah namına güzel şeylerde bulunursanız işte o dünyevi işiniz size sevap kazandırır. Hasta olan kişiye de Allah için insan bakarsa, Allah için bakarsa o zaman ne olur? Allah rızası için ona hizmet ederse o zaman hasta bakıcı da sevap kazanır. Bununla birlikte esas konumuz duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Ne? Hastalık. Hasta olduğumuz zaman makbul dua zamanı, makbul dua kazanma zamanı. Duada kaliteyi, kıymetli bir duayı, yüksek bir duayı, dolayısıyla Allah katında, Allah indinde en çok rağbet edilen, yani Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu duayı kazanma zamanı hastalık. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim bir sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, nasılsın, iyi misin demek. Hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyedir, kefareti zünup olur. Burada bize adab dersi de veriyor. Hastayı ziyaret et ama hastayı da sıkma canım. Yani fazla yanında oturma. Halini hatrını sor. Miktar yeterli miktar olduğu zaman oradan da kalkmayı bil diye bize ayrıca bir ders veriyor. İşte bu hastanın halini sormak, efendim hastayı ziyaret etmek sünnetmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesindenmiş ve kefareti zünüp olur diyor. Yani günahların dökülmesine sebep olur. Hadiste vardır ki hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür. Hasta size dua ettiği zaman o dua Allah katında kabul görür. Onların duasını alınız. Bahusus özellikle hasta akrabadan olsa, hususen peder ve valide olsa onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Bir de hasta akrabanızsa o zaman sevap daha da katlanıyor. O akraba derecesi birinci derece olursa, anne baba olursa o zaman sevap daha da kat kat katlanıyor. Hastaların kalbini hoşnut etmek, hani ayette var ya özellikle anne baba için diyor ki İsra suresinde 23. 25. ayetlerde onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa sakın onlara Öf bile deme. Öf bile deme. Yani sakın ekşi bir söz, efendim onları tahkir edici, onlara acı verici, onların ruhlarına işte bıçak gibi saplanacak bir söz şöyle dursun. Öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öylece merhamet buyur. Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız, muhakkak ki o kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. Salih kimseler konumuzla irtibat kurduğumuzda anne babasına öf bile demeyen, sonra onları azarlamayan, sonra onlara güzel söz söyleyen, sonra onlara merhamet ve tevazu kanadını geren, sonra onlar için dua eden, ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken beslediler, büyüttüler, sen de onlara öylece merhamet buyur diye dua eden. Salih kimselerden olursanız Allah sizi bağışlar. Allah size merhamet eder. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri tesir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Çok çabuk incinmeye müsaittir anne babalar. Zaman içerisinde insan çocuk büyüyor, ihtiyarlıyor. İhtiyarlayınca da biraz da çocuklaşıyor. İlgi alakası daha ziyade artıyor. Yani ilgi alaka ihtiyacı. İstiyorlar ki işte evlatlarım benimle ilgilensin, halimi sorsun. Gelsin, gitsin. Anne bir şeye ihtiyacın var mı? Anne ilacın var mı? Anne benden bir arzun isteğin var mı? Desinler istiyor. İşte bunu yaparsanız o evlat, yapan evlat bahtiyardır. O annenin hayır duasını alır. Evet, hayat içtimaide en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, anne babasının şefkatlerine karşılık, hastalıkları zamanında kemali hürmet ve şefkati ferzendane ile mukabele eden o evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah, barakallah deyip alkışlıyorlar. Evet, anne babasına saygıda kusur etmeyen, özellikle muhtaç olduğunda elinden tutan. Çünkü onların başka kimsesi yok senden başka. Sen de onların evladısın madem. Onlar da artık güçten, kuvvetten, takatten düşmüşler, hastalanmışlar. Sana muhtaçlar. Sen onları arayıp sormazsan veya onları götürür bir yere atarsan, huzurevine falan. Sonra da hiç arayıp sormazsan, işte bayramdan bayrama bile kalplerini, hislerini memnun etmezsen, o zaman şeytanlar senin bu halinden memnun olur. Ama öyle yapmayıp da Allah'ın emrettiği şekilde yaparsan, o zaman diyor melekler dahi maşallah, barekallah deyip seni öyle anne babasına saygılı, sevgili, hastalık zamanında sahip çıkan, muhtaç oldukları, düşkün oldukları zamanda yardım eden, ellerinden tutan evlatları alkışlarlar. Kim? Melekler. Onlar için maşallah, barakallah derler. Kim? Melekler. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek, gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hastaların duasını alın, onların duası makbuldür buyuruyor ya, bu mesele ehemmiyetlidir diyor. Makbuldür, yani Allah katında o duanın bir karşılığı vardır. Allah o duaya cevap verir. Allah o duayı kabul eder. Allah o duaya bir kıymet verir. Allah katında o duanın bir kâmeti vardır, kıymeti vardır, bir derecesi, mertebesi vardır. Nasıl? İzah ediyor. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Evet, buyurun. Dua ne kadar kıymetli bir ibadet. Özellikle makbul olursa dua çok kıymetli. Duanız olmazsa ben size ne diye kıymet vereyim diyor Cenab-ı Hak. Sizin ne ehemmiyetiniz var diyor Cenab-ı Hak. Dua önemli. Makbul olunca Allah katında itibar gören bir dua oluyor o. Hastalık niye verilmiş? Dua için verilmiş. Hasta olmayan kişi samimi manada işte o makbul sayılacak derecede dua eder mi? Makbul olan dua Allah için olan dua. Sanki Allah'ın huzurundaymış gibi. İçine Allah rızasından, Allah'ın huzurundan başka hiçbir şey karışmayan dua. Sağlığında böyle dua edebilir misin? Mesela adam, ya Rabbi işte diye dua ediyor. Diyelim ki başı ağrıyor. Ya Rabbi bana şifa ver. Ya Rabbi bana şifa ver de, vermesen de verme gibi bir hal var dua ederken. Niye? Ben giderim işte bir tane ağrı kesici kullanırım. Geçer. Biliyor. Daha önceden Cenab-ı Hak o duayı kabul ediyor. O fiili duayı. O ilacı kullandığın zaman geçiyor falan başın. Hani peki bir adam kanser teşhisi konulsa ya Rabbi dediği zaman işte başı ağrıyan adam, ben bir ilaç kullanırım başımın ağrısı geçer diyen bir adam gibi mi dua eder? Hayır. Çok daha samimi, çok daha içten, çok daha bütün hücreleriyle ya Rabbi diye dua eder. Yani birinci hastanın, birinci baş ağrıyan adamın durumu tabii ki doğru değil. Ama hastalık derecesi zayıf olduğu için iltica, yalvarmak, duadaki samimiyet, duadaki işte o makbul dediğimiz şartları taşımak hasta, ciddi manada hasta olan kişininki gibi olmuyor. İlla ki olmuyor. Bir örnek vereyim. Üç tane hasta var. Birisi çok zengin, varlıklı. Üçü de diyelim ki kanser hastası. Farklı bir boyuttan ele alacağız şimdi. Çok varlıklı işte, ya Rabbi bana bu hastalığı verdin madem bana şifayı da ver diyor ama el açarken diyor ki ben diyor zaten Amerika'ya giderim. İşte orada bu işin en ileri derecede uzmanı kimse onu bulurum. Ona tedavi olurum, ameliyat olurum gerekirse, ilaç tedavisi neyse bu hastalıktan bu şekilde atlatırız falan diye de düşünüyor. Niye? Çünkü onun imkanları Amerika'ya gitmek, işte orada doktoru bulmak falan gibi şeyleri çok rahat karşılayabilecek durumda. Ondan sonra bir başkası da ya Rabbi aynı hastalık bana şifa ver derken diyor ki işte oğlum nasıl olsa doktor, yarın üniversiteye giderim, işte profesörleri şunları bunları da tahrik eder benim oğlum. Babamdır falandır filandır der. En ileri derecede uzman doktorları, bu işi sahasında ihtisas sahibi zatları benim ameliyatıma sokar. Bu dertten kurtuluruz diye de düşünüyor dua ederken. Bir iki adamsa hiçbir güvencesi yok. Hiçbir dayanağı yok. Hiçbir işte ne malı mülkü ne kendisine iltimas geçebilecek bir tıp dünyasından bir tanıdığı doktoru yok. Ya Rabbi diyor, dua ediyor ama ya Rabbi derken bütün hücreleriyle, bütün zerreleriyle dua ediyor. İşte bu üçüncü adamın duası makbuldür. Diğerlerin duası ona nispeten makbul değildir. Niye? Onlar ihlaslı dua edemediler. Onlar sırf Cenab-ı Hakk'a müteveccih olamadılar. Onların malı, mülkü, efendim onların çevresi, sosyal statüleri, işte oğlu, oğlunun hocaları falan, Allah'a ulaşmak, Allah'a halis bir dua etmekte perde oldular. Dolayısıyla siz dünyanın sahibi olabilirsiniz. Siz tıp dünyasından, doktorlardan, profesörlerden vesaireden en makbul, en mahir olanlarını da tanıyabilirsiniz. Ama onları Allah'a perde yapmamak gerekiyor. Yani dua ettiğimiz zaman sıfırı tüketmemiz gerekiyor tabiri caizse. Yani dua ettiğimiz zaman hiç olmamız gerekiyor. Nihayetsiz derecede fakir olmamız gerekiyor. Nihayetsiz derecede aciz olmamız gerekiyor. Zaten öyleyiz de onu tam bilmemiz, tam itiraf etmemiz gerekiyor. Böyle olursa dua makbul oluyor. Dolayısıyla makbul duayı ancak hastalıkta yakalayabilir insan. Ama hastalıkta da merhale merhale makbuliyet dereceleri var. Örnekte vermeye çalıştım. Anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Bu da enteresan bir tespit. Allah sana niye hastalık vermiş? Kulum bana dua etsin diye. Kulum bana yalvarsın. Kulum bana acizliğini, fakirliğini ilan etsin. Kulluğunu göstersin. Noksanlığını göstersin. Ben sadece ve sadece sana muhtacım ya Rabbi diye haykırsın, ilan etsin. Yani bu durumu göstersin diye hastalığı sana vermiş. Sen dua ediyorsun, hastalık geçiyor. O zaman Allah'ın sana hastalığı verme muradı tahakkuk etmemiş olur. Evet. Bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken, dua hastalığın ademine sebep olsa, duanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olamaz. Hastalığın varlığı dua için. Ama dua kendisini yok ediyor. Bu olmaz. Öyleyse duanın neticesi uhrevidir. Ahirete bakıyor. Kendisi de bir nevi ibadettir. Ve hastalık ile aczini anlayıp dergah-ı ilahiye iltica eder. Evet, dua bunun için verilmiş. Örnek veriyor. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Biz şimdi dua ediyoruz. Ya Rabbi bana şifa ver diyoruz ya. İşte o dua, Allah şifa verdiğinde dua etme hali bitiyor. Yani dua ibadetinin vakti bitiyor. Nasıl ki güneş doğunca artık sabah namazının vakti biter. Şifa gelince de o hangi hastalık için dua ediyorsak o duanın vakti bitiyor. Dolayısıyla biz Allah bize şifa versin diye dua etmiyoruz aslında. Biz Allah'a muhtaç olduğumuzu, aciz fakir olduğumuzu, Allah'ın yardımı, inayeti yetişmezse mahvolmuş, helak olmuş olduğumuzu, ona şiddetle muhtaç olduğumuzu ilan ediyoruz. Kulluğumuzu gösteriyoruz. Allah şifa verir vermez. O Allah'ın bileceği iş, Allah'ın vazifesi. Biz ona karışmayız. Biz kulluğumuzu ilan ederiz. Dolayısıyla biz kulluğumuzu ilan ediyoruz. İşte o ilanat vakti şifa gelene kadardır. Şifa geldi mi o ibadet vakti de biter. Ama şöyle düşünsek, dua ediyorum ediyorum, duam kabul olmuyor diye duayı kessek, o zaman o ibadetin hakkını vermemiş oluruz. Yanlış yapmış oluruz. Duayı terk etmek kalbime gelmedi. Niye? Çünkü dua ibadettir, uhrevidir ibadetse. İlla ki dünyevi bir karşılık beklenti içinde olmamız gerekmez. Yani dua sadece istediğimiz şeyin tahakkuku, gerçekleşmesi demek değildir. Yani dua ahiret boyutludur. Allah bizim dünyada istediğimizi göstermeyebilir ama o dua zayi olmuyor. Onu ahiret için kabul etmiş olabilir. Bizim için hayırlı olan, bizim için güzel olan neyse Allah öyle muamele ediyor. Doktora gittiğinizde istediğiniz ilacı seçme hakkına sahip değilsiniz. Doktor hastalığınıza göre, sizin bünyenize göre, sizin durumunuza göre ilaç yazar, ilaç verir. Ve onun hikmetine de itiraz etmeyiz. Hangi ilacı verse eyvallah deriz. Aynen öyle de bizi bizden daha iyi bilen, bize bizden daha şefkatli, daha merhametli olan Cenab-ı Hak duayı da ettiğimiz duada aynen istediğimizi vermeyebilir. Belki daha hayırlısını, daha güzelini verebilir. Belki bizim istediğimiz şerdir, onu vermez. O duayı kabul etmez. O duayı ile alakalı istediğimizi bizim hayatımızda göstermez. Belki de dünya için kabul etmez, ahiret için kabul edebilir. Onun için duada istediğimiz olmadı diye biz ne yapmamız gerekiyor? İstediğimiz olmadı diye, hemen dua kabul olmadı diye itiraz etmemek gerekiyor. Ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Risale-i Nur'ları tanımadan önce dua ediyordum ben. Diyordum ki, Ya Rabbi ben bu şiirleri yazıyorum. Bunlar işte bestelensin. Defterler dolusu şarkı sözü yazmıştım. Onların bestelenmesini istiyordum. Allah'a şükür hiçbiri bestelenmedi. Eğer bestelenseydi, çoğusu gayrimeşru yerlerde. İşte belki de insanların içki içerek dinleyeceği, işte haram olan şarkılar olarak sürekli benim günah kazanmama sebebiyet verecekti. Daha sonra Cenab-ı Hak nurları tanıyınca bu şiir yazma kabiliyetini, istidadını doğru yola kanalize etmemizi nasip etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok şiirler yazdım. Çok da bestelendi. Böyle güzel bestelenmiş şiirlerimiz oldu. Allah o zaman ettiğim duaları kabul etmediği için şimdi çok Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Daha sonra daha güzel bir şekilde o duayı kabul etti. Hristiyan dünyasında mektubatta dua bahsinde geçer. Bir kadın var. Adı Hanne. Diyor ki Ya Rabbi ben bir erkek evladım olsun istiyorum. Onu senin dinine hizmet etsin diye vakfetmek istiyorum. Bana bir erkek evlat ver. Cenab-ı Hak kız evlat veriyor. O kız evladın adı da Meryem, Hazreti Meryem. Yani sen erkek evlat istersin diyor üstad. Allah Meryem, Hazreti Meryem gibi bir kız evladı verir diyor. İşte ilk defa o zaman Hazreti Meryem Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın nezaretinde camide ibadet etmiş, dine hizmet etmiş. Hazreti Meryem gibi kız evladı verir. Allah benim duamı kabul etmedi diyemezsin. Belki daha güzel, daha faydalı, daha hayırlı bir şekilde kabul etti demelisin. Aynen onun gibi bizim istediğimiz tarzda kabul olmazsa ettiğimiz dualar makbul olmadı, kabul edilmedi denilmez. Halik-i Hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir, öyle kabul eder. Her neyse, hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, ihlas ve samimiyet veren, hususen özellikle zaaf ve aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Biz bilmiyoruz ki perde-i gayb açılmıyor ki biz ettiğimiz duanın hangisi makbul bilmiyoruz. Ama hasta olduğumuz zaman ettiğimiz dualar daha makbul olduğunu bu buradaki derste anlatılan hakikatlerden anlıyoruz. Yani dünya için duamız kabul olmadı diye makbul değildir anlamına gelmez. Belki Allah yarın ahirete gittiğimizde o duanın karşılığını göreceğiz. Ahiret için kabul etmiş olabilir. Dünya itibariyle kabul edilmemiş gibi görülen duaların ahirette bize kazandırdıkları hakiki makbul dua olarak karşımıza çıkmaları belki de bizi son derece memnun edecek, son derece ebedi büyük saadetlere bizi ulaştıracak. İşte o saadetleri, o mutlulukları kazandırma için hastalık tam önemli bir mevsim, dua mevsimi, makbul dua kazanma zamanı. Hastalık diyor böyle halis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan müminler bu duadan istifade etmelidirler. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.